Şimdi istersen en üstten başlayayım.
Evet.
Şimdi bizim boynumuzdaki omurgalarda bir dışarı doğru taşma olursa, yani bir fıtıklaşma olduğu zaman biz ağrıyı omzumuzda ve kolumuzda hissederiz. Hepimizin boynu ağrır. Mesela gerginlikten dolayı ağrıyabilir, soğuk yeriz boynumuz ağrıyabilir, yoruluruz sırtımız ağrıyabilir. Ama ağrı omza ve kola da yayılıyorsa o zaman boyun fıtığından şüphelenmemiz lazım. Sadece boyun ağrısı, yani ensedeki bir ağrı, boyun fıtığının belirtisi değil. Ama ağrı kola vuruyorsa, kolda bir uyuşukluk yaratıyorsa, güç kaybı yaratıyorsa o zaman boyun fıtığından şüphelenmek lazım.
Evet. Tabii şimdi günümüzde yani bilgisayar başında çok uzun zaman veya ofis hayatı çok uzun süre masa başında oturan pek hareket etmeyen kişilerde özellikle boyun ağrıları, sırt ağrıları bu sorunlar ortaya çıkıyor.
Çok.
Yani fıtıkla bunu nasıl ayırt ediyoruz? Ne zaman bir hekime gitmeli veya ne zaman bir fizik tedavi nasıl yapılıyor? Yani nasıl bir yaklaşım olmalı bu rahatsızlığı olanlara?
Şimdi tabii bilgisayar hakikaten çok büyük faydası var bilgisayarların, ama işte boyuna da çok büyük zarar var. Çünkü bilgisayarı kullanmayı bilmiyoruz. Şu anda senin bu bilgisayarın yüksekliği iyi. Hatta biraz daha yüksek olursa daha iyi olacak. Ama genellikle bilgisayarlar aşağı, yani dizüstü bilgisayarlar dediğimiz diz hizasında olduğu zaman, kişiler hep böyle öne doğru eğik çalıştıkları zaman enselerinde mutlaka bir gerginlik hissediyorlar.
Evet.
İşin stresi de üzerine binince oradaki adeller çok geriliyor. O zaman insanlarda şiddetli boyun ve sırt ağrıları oluyor. Onlar istirahatle, biraz sıcak tutmakla ya da masajla geçebilir. Ama ne zaman doktora başvuracağız? Eğer ağrı omzumuza ve kolumuza doğru yayılıyorsa, ağrı ile beraber bir uyuşukluk da hissediyorsak, o zaman mutlaka doktora başvurmak lazım. O boyun fıtığı olabilir. Bir boyun fıtığı belirtisi olabilir. Kola vuran ağrı eşittir doktora başvuru.
Evet.
Boyun fıtığında çok ilerlememişse %90 neredeyse ameliyatsız iyi edebiliyoruz. Bir takım tedaviler var çünkü.
Yani çok ilerlemeden kasıt ne mesela? Sınırı nedir ilerlemenin?
Üç şey çok önemli. Bir, gece uyandırıcı ağrı.
Evet.
Eğer yani ağrılarınız var ama gece rahat uyuyorsanız mesele yok. Ama o kolunuzdaki ağrı sizi gece uyandırıyorsa çok önemli.
Çok kısa bir soru sorayım o zaman. Nasıl bir yatakta yatmak gerekiyor? Nasıl bir yastık kullanmak gerekiyor? Yani bu tip şikayetler. Çünkü
Yani onu bulmak çok zor. Biz de eşimle sürekli evde şey yapıyoruz, onu hangi yatağı alalım edelim şey yapıyoruz, ama kişinin en rahat ettiği yatak, en rahat ettiği yastık aslında en iyi yastıktır. Piyasada bir takım işte yok ortopedik
Evet,
yataklar,
evet.
işte ne bileyim böyle kıvrımlı yastıklar bilmem ne var ama.
Ben bir tanesini denedim açıkçası, hiç rahat edemedim
tabii
öyle.
yani.
Normal, gene normal yastığıma
tabii,
dönüyorum ondan
kişinin
sonra.
en rahat ettiği, ya bu deneye deneye bulunuyor maalesef. En güzel yatak, en güzel yastık kişinin rahat ettiği yastık ve yataktır. Onun için deneye deneye bulunmasında, bu anlarken mutlaka işte satıcıyla pazarlık yapılıp bak beğenmezsem iade edeceğim ha demek lazım. Şimdi piyasalarda çok meşhur bir uzay çağının yatakları diye bir yataklar var. İsmini vermeyeyim buradan. Çok büyük paralar ödeyerek biz 2 yıl evvel aldık. 15 gün sıfır uyku. Hiç uyuyamadık. Ki ben sözde bu işin uzmanı sayılıyorum ama şimdi beceremedik o işi. Ve iade edene kadar canım çıktı. 3 ay uğraştık sonra. Neyse sonunda aldılar. Onun için mutlaka deneyip, deneme olmadı iade etmek lazım. Yani çünkü bazı kişiler çok hareketsiz uyur, bazı kişiler çok hareketli uyur. Onun herkese göre yatak farkı değişiyor.
Ama eskiden bir yanlış inanış vardı, ben onu hatırlıyorum. Mesela diyelim ki bel ağrısı var. Çok sert zeminde kıpırdamadan yatacak.
Yok
Halbuki tam
yani.
tersine arttırıcı özelliği olduğu ortaya
Tabii
çıktı
tabii
sonra.
tabii. Yani
Değil mi?
son derece kasları tamamen onlara tutulmaya sebep oluyor. Onun tedavisi daha zor oluyor.
Evet.
Eskiden günlerce yatırırlardı.
Günlerce,
20 gün,
evet.
30
Hem de
gün.
Sert zeminde böyle
Evet.
daha fazla arttırırdı
Hasta depresyona girerdi. Bu sefer depresyonu tedavi etmek, yani o fıtığı tedavi etmekten çok daha zor tabii ki. Şimdi boyunda dedik 3 şey önemli. ameliyata götüren, bir gece uyandırıcı kol ağrısı, evet. İki elde bir şey düşürecek kadar güçsüzlük. Yani bu kişi yemek yerken çatalı bıçağı, bardağı düşürmeye başlar. Etrafındakiler zaten hemen uyarır, der ki ya ne kadar sakar oldun son günlerde. Evet. İşte o elden bir şeyleri düşürmek çok önemli. O hastanın yavaş yavaş felce doğru gideceğini gösterir. 3. Dengesizlik. Yürürken sağa sola yalpalar insan. Ve özellikle bunda eşi şöyle uyarır hastayı veya yanındaki kişi. Ya hep üstüme yürüyorsun diye böyle. Sen de duymuşsundur, eşler arasında böyle bir şeyler olur, yakınmalar olur. Şikayet eder ya, yolda yürürken hep üstüme yürüyor diye. Aslında burada boyunda bir sorun vardır ve o dengesizlikten dolayı düz yürüyemiyordur o kişi. Yani kolda gece uyandırıcı ağrı, bir şeyleri düşürecek kadar güçsüzlük ve dengesizlik mutlak ameliyat nedeni.
Evet.
Tabii bunun dışında kişide kol ağrıları var. Ama bu demin saydığım 3 şeyden biri yok. Fakat her türlü tedaviye rağmen şikayetleri geçmiyor. O zaman gene ameliyatı düşünmek lazım. Ya boyun ameliyatları artık zor ameliyatlar değil. Önden ufak bir delikten giriyoruz. Ciddi kişi olmuyor. Yaklaşık yarım saat sürüyor. Hastayı 2 saat sonra ayağa kaldırıp aynı gün evine yolluyor biliyoruz. O kadar kolaylaştı.
Nasıl bir teknik uyguluyorsunuz?
Mikrocerrahili. Evet. Onu mikroskop altında, gelişmiş mikroskoplar altında çok ince aletlerle yapıyoruz. Yani teknik olarak kolay bir ameliyat. Evet. Öyle zor değil. Ve de boyun fıtığında bir avantajımız var. Tekrarlama riski yok. Belde var. Onu evet. Böyle gelince anlatacağım ama boyunda tekrarlama riski yok. En azından aynı yerde yok. Başka yerde olabilir.
Evet.
Bu şeyde de gene söyleyeyim. Gene boyunda söylemeyi unuttum. Mesela sol kolda bir ağrı uyuşukluk olursa kalpten şüphelenme olayı. Kol ağrısı var veya kolda uyuşukluk var. Ne zaman boyundan, ne zaman kalpten ayrımını şey
evet,
yapmak için.
Önemli, evet.
Evet. Yani burada kişiler eyvah sol kolumda ağrı var, kalp krizimi geçiriyorum diye düşüncesi var. Şimdi soldaki ağrıyla beraber göğüste de bir sıkışıklık hissi oluyor kalpte. %90'ında olayların sanki göğsünüze birisi oturmuş gibi bir hissediyorsunuz. Boyundan olanda ise göğüste herhangi bir sıkışıklığınız yok. Nefes almanızda bir sorun yok. Kolda uyuşukluktan ziyade ağrı ön planda boyundan olan şeyde. Kalpte ise tam tersi. Uyuşukluk daha ön planda.
Evet.
Çünkü oraya kan gitmemesinden dolayı esas sorun. Ve göğüs komponenti de mutlaka var kalpte. Böylece ayrım yapabiliyoruz.
Evet.
Bir de gene boyunla ilgili şunu da belirtmek lazım. Beyinde mi bir sorun var, boyunda mı bir sorun var? Çünkü bir tarafımızda böyle uyuşukluk hissettiğimiz zaman acaba beyin kanaması mı geçiriyorum, beyine pıhtı mı attı mı düşüncesi de oluyor. Burada mutlaka bir baş ağrısı, şiddetli bir baş ağrısı duyuyoruz beyinden olan şeylerde. Ve o zaman sadece kolda ya da sadece bacakta sorun olmuyor. Vücudun tam yarısını tutan bir sorunumuz oluyor. Mesela ağrıyı sol başımızın sol tarafında hissediyoruz. Ama uyuşukluğu sağ tarafımızda hissediyoruz beyinden olanda. Yani böyle bir çapraz farklılık oluyor beyinde. Ama boyunda beynimizde yani kafamızda bir şey hissetmeden sadece kol, yani ikisinde bile olsa hem kol bacakta bile bir tarafı fazla duyuyoruz. Yani kolda daha fazla ağrı, bacakta hafif veya tam tersi. O zaman beyinden şüphelenmemek lazım.
Peki ne zaman yani beyne bakmak gerekiyor? Tam ayrımı yani böyle.
Yani baş ağrısı da birlikte varsa, bir tarafımızda evet. Güçsüzlük, uyuşuklukla beraber baş ağrısı da varsa beyinden şüphelenmek lazım.
Evet.
Onunla beraber bazen işte bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu falan da olabiliyor. Beyinden olan da.
Evet.
Ama boyundan olan da yani baş ağrısı değil, sadece kol ağrımızı hissederiz. Veya bir tarafımızdaki ağrıyı hissederiz. yani o ağrıdan baş ağrımızı düşünmeyiz bile. Varla yok arası olur. Evet. O zaman boyundan şüphelenmek lazım. Gerçi hasta geldiği zaman yaptığımız testlerle bunu çok rahatlıkla ayrımını bulabiliyoruz. Eğer evde bunu yapmak isteyen olursa şöyle bir şey de yapabilir. Ayaklarını iyice birleştirip böyle gözlerini kapatıp durduğunda kişi sallanıyorsa beyninden şüphe etmesi lazım. Eğer sallanmıyorsa beyninde fazla bir şey yok demektir. Buradan da boyunla beyin arasındaki sorunun farkına da varabilir kişi.
Ama şunu da söyleyelim, kendi kendine doktorluk yapmaya kalkmasın. Çünkü hakikaten çok önemli şeyler bazen farkına varılmadan atlanabiliyor.
Kesinlikle.
İşin ehli olan bir hekime başvurulması tabii. Her zaman iyi. Yani o hatalı hekime başvurmaktan bir zarar olmaz. Ama bir şey var da hekime gidilmiyorsa onun maliyeti çok tabii farklı olabilir. Yani hastaya hayati bir konu olabilir. Bu bakımdan doktora gitmekte rahat davransınlar, değil mi?
Ama bazen de şey oluyor. Ne bileyim, akşamüstü oldu böyle bir şey. Yarın doktora gideceğim diyor ama kişi evet. Kendini içi içini yiyor. Acaba beynimde bir şey mi var, boynumda bir şey mi var? O zaman böyle ufak tefek şeylerle en azından geçici olarak anlayabilirler.
Evet.